Ayrım 57. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 637. Son değiş. O sabah güneş Beyrut'un gördüğü en mavi gökyüzüne doğdu. Belki de gökyüzünden iyi bir haber bekleyenlere öyle geldi. Ve yükselince de top sesleri kesildi. Topları havanlar, makineli tüfekler, kalaşnikovlar, M16'lar, RPG'ler izledi. Ateşkes böylece yürürlüğe girdi ve amiral gemisinin helikopteri lojistiğin küçük alanına inerek yüzüstü uzandığı bir sedyede inleyerek Charlie'nin avutucu sözlerini dinlemekte olan Martino'yu aldı. Canını sıkma evlat, kıçındaki bu iki delikle mutlaka eve gönderirler seni. Helikopter daha sonra riske giderek durmadan imam saat imam diye sayıklayan Rocco'yu ve manastırda olup bitenleri bilmediği için Raibe François aracılığıyla Raibe Esperanza selam gönderen Şahin'i aldı. Hoşça kalın Raibe François. Raibe Esperanza söyleyin bana mektup yazsın. Tenis raketinin hoşuna gidip gitmediğini bildirsin. Hemen hemen aynı saatte Şeker ve Pistoya karargâhtan çıkıp ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'yı büyükelçiliğe götürerek Karabinieri Birliği'ne teslim ettiler ve son konvoyla ilgili hazırlıklar için limana gittiler. Ama karargâhtan çıkmadan Şeker normal koşullarda kendisine hapis cezası vereceği bir şey yaptı. Benzersiz bir sanat yapıtı olarak değerlendirdiği iğrenç tablonun Emir'in sarı sarıklı, mavi pelerinli tablosunun önünde durdu ve Pistoia'nın fal taşı gibi açılan gözleri önünde yerinden indirdi. Eşyalarıyla birlikte cipe götürdü. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza güler yüzle karşılanmadı. Yediği yumruk yüzünden iki üst azı dişiyle iki alt azı dişi kırılmış olan çavuş, "Geberteceğim onu, geberteceğim onu!" diye bağırmaya koyuldu. Cam gözde sinir krizi geçirmeye başladı. "İstifa ediyorum." Eşi olmayan çalıntı sanat yapıtı ise çok işe yaradı. O gece Batı limanına falangistlere cephane getiren bir şilep demirlemişti. Düşey siperlerin korumasından yararlanarak topçulara malzeme indiriyordu şimdi ve kaptan bu durumun gemilerin yanaşmasını engellediği itirazına aldırmıyordu. Hasan'dan izin almış olduğunu, Hasan bir şey demedikçe boşaltmayı sürdüreceğini, bir yere gitmeyeceğini söylüyordu. Öfkeden kuduran Pistoia ile Şeker hemen Hasan'ı çağırdılar. Hasan omuzlarını silkerek Doğu Limanı'nda yer kalmadığı, biraz sabırlı olmaları, yarın yükleme yapabilecekleri yanıtını verdi. Pistoia ise Pistoyalığını gösterdi. Jipe gidip tabloyu aldı, geri geldi ve öyle bir hızla Hasan'ın başına indirdi ki tablo parçalandı ve Emir'in suratı Hasan'ın boynuna geçti. Çatallı sakalı, yakutlu zümrütlü fermuarı boğazının, hilal kaşları ve damla biçiminde incili sarığı, sarığı da ensesinin hizasına geldi. "Bu herife ayağımın altından defolup gitmesini söylemeyecek olursan Cenevre'ye dönemezsin. Çünkü bu kez canını elimden kurtaramazsın. Anlaşıldı mı?" Hasan anladı, haber gönderdi ve şilep demir aldı. Liman ve rıhtım boşalınca Akbaba Charlie'yi haracı ödemekle görevlendirdi. Eski toplantı odasında yapılan bu törene tepeden tırnağa silahlı 12 korumanın eşliğinde Zandra Sadr'ın sevimsiz iki oğlu katıldı. Korumalar büyük bir açgözlülükle gözlerini kiraz ağacından masaya dikerken Charlie gerekli belgeyi imzaladı. Sonra İtalyanları efendi hazretlerine bağlayan dostluk bağlarını vurgulayan kısa bir konuşma yaptı ve bu birkaç dakika boyunca her şey yolunda gitti. Ama Akbaba'nın öne sürdüğü dört koşula son konuşmalarında efendi hazretlerinin yarım ağızla "anlıyorum, anlıyorum" yanıtını verdiği güvencelere değinince odaya bir ölüm sessizliği çöktü. Tokalaşarak bu güvencenin doğrulanmasını istediğinde ince uzun sakallı oğul kimsenin elini sıkmadığını söyledi. Blue Jean'li kumral oğul ise öpülmesi için sağ elini uzattı. Bu sevimsiz olayın ardından Sahra Hastanesi teslim edildi ve lüks bir hastanenin bile iştahını kabartacak son model can kurtaranlara, pırıl pırıl çarşaflı düzeltilmiş sıra sıra yataklara, ameliyat ve röntgen bölümlerine, diş muayenehanesine, yığınla ilaç ve plazmaya, pahalı aletlere, sentigrafi aygıtına son kez bakan askeri doktorlardan biri fenalık geçirdi. Toptancıların ordu için yaptıkları indirimle 716.315.714 liret tutan yiyecek ve içecek tepelerinin bir kenti haftalar boyunca besleyeceğini Charlie bilmiyor değildi. Konuşmalar sırasında boş yere dünyalık sözcüğünü kullanmamıştı. Ama yine de çılgın atın hazırladığı titiz dökümü gördükten sonra bile bu tepelerin 1/5'inin domuz eti ve salamdan, ırmakların 1/4'ünün bira, şarap ve likörden oluştuğuna dikkat etmemişti. Bu nedenle dev buzdolaplarının kapakları, uçsuz bucaksız soğuk hava depolarının kapıları açılınca sendeledi. Başı döndü. Bir salam yığınının üstüne çöktü, bir şişe duvarına dayandı ve "Fenalık geldi, bir yudum su verin," dedi. Bu sırada Burç El Baraçni ve Şatila'da karakollar boşaltılıyor ve evlerden evlere bir çığlık yankılanıyordu. "İtalyanlar gidiyorlar." Bunu boşuna bir yakarı izliyordu. "Gitmeyin." Böyle bağıranlar bir yıl boyunca yapmadıklarını bırakmayan, sayıp söven, tehditler savuran "İtalyanlar makarnacı, ibne, İtalyanlar orospu çocuğu, İtalyanlar yarın sıra sizde" diyen insanlardı. Çöpleri kaldıran, parasız muayene yapan, toplu mezara çiçekler koyan, Şiilere, falangistlere ya da öç almak isteyen başkalarına karşı onları iyi kötü koruyan bu yabancı askerlerin birden değeri anlaşılmıştı. Haraç ödendikten, Burç El Baraçni ve Şatila karakolları boşaltıldıktan sonra aerodrom yolu ile atsız yol boyunca son konvoy oluştu. Şatila kavşağında dik açı yaparak kesişen iki uzun kol havaalanına ve Ramlet El Bayda kıyısına dek uzandı. M113'ler, Leoparlar, zırhlı taşıtlar, tankerler, vinçli ya da çekicili kamyonlar, jipler, motosikletler, asker dolu kamyonlar. İki kol boyunca Raşit'i çileden çıkartacak bir gösteri yer aldı. Gözlerinden yaşlar boşanan genç kızlar paraşütçü ya da Maro sevgililerini arıyorlardı. "Franco, neredesin Franco?" "Yanıt ver Mario." Gözleri yaşlı paraşütçüler kamyonlardan sarkıyorlardı. "Feride, buradayım Feride." Çocuklar araçlara tırmanıyor, dostlarıyla tokalaşıyor, fıstık, esrar, mendil armağan ediyorlardı. "Ben fıstık getirmek yolculuk için. Antonio, ben sana esrar vermek İtalya'da içmek için. Bruno, sen benim kefiyemi almak anı için." Kadınlar mendillerini sallıyorlardı. Güle güle. Kadınların arasında maşlahlı, ufak tefek, yaşlı bir kadın öpücükler dağıtarak bağırıyordu. "Yaşasın İsa." Ufak tefek, yaşlı kadının gerisinde imam bir arabadan bir arabaya koşuyor, herkese soruyordu. "Biliyor musunuz, Rocco iyileşti mi acaba? Rocco'yu görürseniz onu beklediğimi söyleyin." Konvoya profesör komuta edecekti. Ama tam karargâhtan çıkacağı sırada Akbaba'nın çılgın atı azarlayan tiz sesi yükselmişti. "Peki albay, gidin. Hemen çıkıp gidin, yoksa o dandik gözlüğünüzü yediririm size." Ve çılgın at hemen komutanlık leoparını atlamıştı. Sevinçten kıpkırmızı kesen yüzüyle, Noel gecesi yaptığı gibi, atlı bir heykel gibi belden yukarısını dışarıya çıkartarak aerodrom yolunda sıraya girmiş kolun başına geçmişti ve kamçısını şıklatmıştı. "Bir şey umut etmeyen umutsuzluğa düşmez," diyor Seneca. "İleri dostlarım." Seneca'ya da sana da sesleri arasında leopar peşine konvoyu alarak Nasır Bulvarı'na doğru yola çıktı. 24'ün köşesinden, 25'in düzlüğünden, 22'nin küçük alanından geçti, Argan Sokağı'na girdi, sonra Tayun Kavşağı'na giden kısa bulvara saptı. Beyaz kısrağın başının kanlar fışkırtarak düştüğü noktaya gelince çamlıkta bir kişneme yankılandı. "Bölük dur." Taşıtlar dururken çılgın at leopardan indi. Sineklerin üşüşmüş olduğu güzelim başa yaklaştı. Eğilip bir rahatlama kıvılcımı çakarak açılmış iri menekşe gözlere sanki bir teşekkür gülümsemesine aralanmış bembeyaz dişlere baktı ve doğrulup yine sineklerin üşüşmüş olduğu iri beyaz gövdenin yattığı çimenlerin üstüne çıktı ağır ağır. Yine eğilip karındaki, omuzdaki, dizlerdeki, sırttaki yaralara baktı. Keskin nişancıların yaptıklarını gördü. Büyük bir öfkeye kapılarak leoparın askerlerine döndü. Aşağı inin baylar. Yiğit bir asker için saygı duruşu yapalım. Ne yapacaklarını bilemeyen ama bu tuhaf isteğe karşı da koyamayan 3 paraşütçü yere indi. Silah omza komutu üzerine M12'lerini omuzlarına aldılar. Dikkat, hazır ol komutu üzerine hazır ola geçip 10 saniye öyle durdular. Sonra yerlerine döndüler. Ve leopar yiğit askerin başını ezmemek için direksiyon kırarak yola koyuldu yine. Konvoy da leoparı izledi ve inanılmaz bir şey oldu. İnsanın birkaç dakika süreyle kendi türüyle barışmasını sağlayan bir şey. Bir komut verilmediği halde her taşıt aynı biçimde direksiyon kırdı. Her taşıt. 1 kilometre geride olanlar niçin durduklarını bilmeyenler bile. Hiçbir tekerlek, hiçbir palet, güzelim yüzün, kanlara bulanmış ipek yelenin üstünden geçmedi. Oysa böyle bir engeli ezmeden geçmek çok zordu. Baş yolun tam ortasında yatıyordu. Direksiyonu biraz fazla sağa kırarsanız ağaçlara çarpar, biraz fazla sola kırarsanız çimenlere çıkar, gövdeyi ezerdiniz. Daha da kötüsü, sinekler beyaz rengi griye dönüştürdüğü için baş asfaltın grisine karışıyor, uzaktan görünmüyor, ancak bulvarın sonuna gelince seçilebiliyordu. Ama bu kez de karanlıkta arabanızın önüne atlamış bir kedi gibi karşınıza çıkıyor ve direksiyonu kırmak için bir saniye bile kalmıyordu size. İki kol İtalyan bölgesinin dışına çıkar çıkmaz Akbaba hala karargahın avlusunda dalgalanmakta olan İtalyan bayrağını indirtti. Fazla heyecanlanmamaya çaba harcayarak bayrağı katladı, sonra jipin direksiyonuna geçti ve önünde karabineri korumalar konvoyun kuyruğuna yetişmek için yola çıktı. Hemen ardından Zandra Sadr'ın oğullarına eşlik etmiş olan 12 milis göründü, ellerinde elektrikli bir testereyle. Boş binaya girdiler. İmza töreni sırasında gözlerine kestirdikleri kiraz ağacından yerinden oynatılamaz masayı 4'e böldüler. Parçaları bir pikaba yükleyerek aerodrom yolunu hala doldurmakta olan kalabalığın gözleri önünde uzaklaşıp gittiler. Sahra Hastanesi'nde nöbet tutmakta olan amalcılar bunu görünce kendilerini tutamadılar ve büyük yağma başladı ve baş döndürücü bir hızla gelişti. Denize düşen bir hayvana saldırarak göz açıp kapayıncaya dek etlerini parçalayıp iskelete dönüştüren yüzlerce köpek balığı gibi saldırdılar. Pahalı can kurtaranlar, kan plazması stokları, ilaç yığınları, gezici ameliyat birimi, sentigrafi aygıtı, röntgen aygıtı, diş muayenehanesi, doğu kesiminde karaborsaya sürülmek üzere birkaç dakika içinde yok oldu. Artıkların işini de aerodrom yolundaki halk bitirdi. Şaşırtıcı bir ilkellikle duyarlılıklı bir saflığı bir araya getiren bir Boltzmann kargaşası içinde. Mario'larını, Franco'larını unutuveren güzel kızlar çadırlara dalıp yastıkları, döşekleri, çarşafları, yorganları, havluları kapışmaya başladılar. Çeyiz yapıp koca bulabilmek için. Kapışırken çoğunu yırttılar, kirlettiler, parçaladılar. Arkadaşları Eduardo'yu, Antonio'yu unutan çocuklar hiç görmedikleri oyuncakların üstüne atıldılar. Gırtlak muayene aletleri, göz muayene aletleri, damlalıklar, tüpler, narkoz maskeleri, tenkiye aletleri. Camil, güzel, Camil, olağanca içlendikleriyle söyledikleri, hoşça kalın sözlerini unutan kadınlar, tek bebek tartısını ele geçirebilmek için birbirlerine girdiler. Evde kullanabileceklerini sandıkları aletlere el koyabilmek için dolapların camlı kapaklarını kırdılar. Dolaplarda ameliyat makasları, bistürüler, pensler, kan dindirici kıskaçlar, forsepsler, pansuman kapları, tükürük hokkaları, tavaya benzeyen sürgüler, çiçek vazosuna benzeyen ördekler buldular. İtalyanca "Yaşasın İsa" diye bağıran maşlahlı ufak tefek yaşlı kadın ameliyat iğneleriyle yetindi. Deliklerine iplik geçirilmiş bu eğri iğnelerle düğme dikip yama yapabilecekti. Öyle hoşuna gitmişti ki iğneler avuç avuç aldı. Elektrokardiyografları fotokopi aygıtı sanıp elektroansef falograf ekranlarını televizyon sanıp, röntgen önlüklerini kurşun geçirmez yelek sanıp götüren budalalar oldu. Kimileri de bunları keserle parçalayıp çivilerini vidalarına aldılar. Alınacak ya da parçalanacak bir şey kalmayınca çadırları söktüler. Daha doğrusu parçaladılar. Kimi kez kazıkları çıkartıp çadırı çökerttiler. Kimi kez bisturi vura vura delik deşik ettiler. Sürükleye sürükleye götürdüler çadır kumaşlarını ve çılgın atın bir tek iğneyi, bir tek şırıngayı atlamadan dökümünü çıkarttığı Sahra Hastanesi'nden geriye binlerce ayağın çiğnemiş olduğu iki bez parçası kaldı. İtalyan bayrağı ile Kızıl Haç bayrağı. Ama bununla da yetinmediler. Hayvanın etlerini yiyip iskeleti kemirdikten sonra köpek balıkları lojistikte boy gösterdiler. Dev buzdolaplarını, uçsuz bucaksız soğuk hava depolarını gördüler, kendilerinden geçip kilitleri zorladılar. Her evden, her kulübeden, her kondudan, her villadan geldiler bu kez. Sabra'dan, Şatila'dan, Gobeyre'den, Şiyah'tan, Haret Hereik'ten, Burç El Baraçni'den, Ramlet El Bayda'dan, Çamlık'tan, havaalanından geldiler. Varsıllar, yoksullar, yarı varsıllar, yarı yoksullar, çok varsıllar, çok yoksullar. Çok varsıllar uşaklarını ya da akrabalarını yollamışlardı. Kadın efendi iki kumasını, iki cariyeyi, iki aşçıyı, iki hizmetçiyi, iki hasta bakıcıyı, kahyayı ve harem ağasını göndermişti. Sürüler gibi geldiler. Bavullarla, torbalarla, arabalarla, otomobillerle. Görüntüleri bile ürkütüyordu insanı. Buzdolaplarına, soğuk hava depolarına balıklama dalıp birbirleriyle itişip kakışarak, birbirlerine sövüp sayarak ellerine ne geçerse aldılar. Sığır, koyun butlarını, peynir tekerlerini, tavukları, makarna sandıklarını, balık konservelerini, portakal sularını. Aldıklarını yollara da saçıyor, kırılacak ne varsa kırarak bavullarını, torbalarını, arabalarını, otomobillerini dolduruyor, kantar içinde evlerine gidip ganimeti boşalttıktan sonra yine geri geliyorlardı. Yeniden başlıyorlardı. Bir saatten az bir süre içinde küçük alan, pis kokular saçan ağdalı bir un, zeytinyağı, süt, sirke, şeker, kahve, salça, çikolata, balık ezmesi, kırılmış yumurta, erimiş yağ, reçel gölüne dönüştü. Bu rengarenk bulamaçta ayakları kayıyor, kapaklanıyor, yerlerinden doğrulup yine kapaklanıyorlar. Kire pasa bulanıyor, açgözlülüklerinin kurbanı oluyorlardı. Bir ara kiraz ağacından büyük masayı testereyle kesip çalan ministerin eşliğinde Zandra Sadr'ın çocukları ortaya çıktılar yine. Yanlarında çam yarması gibi 30 adamla, 5 molla ve karalara bürünmüş bir şeyh vardı. Sahra Hastanesi'nin yok olmasına hiç şaşırmadan küçük alanın ucuna gittiler ve ministere havaya 2-3 el ateş etmelerini söylediler. Ve havaya ateş edilince yağmacılar korku çığlıkları atarak kaçıştılar. Kalabalık dağıldı, canı çıkmış yaşlı erkeklerden, sarsak kadınlardan, yüzleri tırmalanmış çocuklardan oluşan hareketsiz tortusu kaldı. Kadın efendinin harem ağası da göğsüne dondurulmuş bir tavuğu bastırarak iki kumayı arıyordu. Bu arada karalara bürünmüş şeyh ilerledi, domuz eti, salam ve içki yığınını görünce Zandra Sadr'ın büyük oğlunun verdiği kararı açıkladı. Domuzun pis bir hayvan olduğunu söyledi. Domuz eti de domuz etinden yapılmış yiyeceklerde murdardı, haramdı. Alkol insanı yasak davranışlarda bulunmaya iten bir zehirdi. Bu nedenle alkollü içki de pisti, murdardı, haramdı. Ama İtalyanlar bir sürü domuz eti ve içki bırakmış ve Efendi Hazretlerinden bunları sevabına doğu kesimindeki yoksullara vermesini istemişlerdi. Sevabına mı? Bu isteği yerine getirmek sevap olabilir miydi? Kötülüğe sürükleme, günaha çağrı, Allah'a karşı gelmek olurdu. Bu nedenle her şey yok edilmeliydi. Bu kararı açıklayınca çam yarması 30 adamına bir işaret yaptı. Çam yarması 30 adam buzdolaplarına saldırdı. Haram, haram diye bağırarak bir buzdolabından bir buzdolabına gidip murdar domuz pirzolalarını, bifteklerini, bonfilelerini, butlarını, paçalarını, ciğerlerini çıkartıp pis kokular saçan bulamacın içine attılar. Haram, haram diye bağırarak bir soğuk hava deposundan bir soğuk hava deposuna koşup güzelim San Daniele jambonlarını, parma paçalarını, Modena sucuklarını, tadına doyulmaz kokteyl sosislerini, rezeneli sosisleri toplayıp getirdiler. Sonra sıra içkilere geldi. Beyaz ve kırmızı şaraplara, sek ve dömisek köpüklü şaraplara, sek ve yumurtalı marsala şaraplarına, viskiye, konyağa, anasonlu içkilere, likörlere. İtalyan Eczacılık Enstitüsü'nün ürettiği benzersiz kına kınaya, birer kişilik kahve likörü şişelerine, plastik kordiyal torbacıklarına, biralara. Binlerce şişe. Yine haram, haram diye bağırarak pis kokular saçan çamurlu göle attılar hepsini. Kalaşnikov ateşi açarak parçaladılar şişeleri. Sonra beş molla öne çıkıp tutuşturdu gölü. Ve canı çıkmış yaşlı erkekler, sarsak kadınlar, yüzleri tırmalanmış çocuklar, donmuş tavuğu göğsüne bastıran harem ağası, haram haram çığlıkları atarken, insanın budalalığı bir yengi daha kazanırken, yiyeceklerin kurban edilmesi töreni başladı. Düzinelerce ve düzinelerce engizisyon yakmalığından yükselen yağlı bir duman ve maviye çalan küçük titrek alevler, dayanılmaz bir yanık alkol kokusuyla mide bulandırıcı bir yanık et kokusuna saldılar. Haram, haram, domuz eti haram, içki haram. Bu sırada konvoy Beyrut'un Hristiyan kesiminde ilerliyordu. Yüzlerce ve yüzlerce taşıtıyla 4 kilometrelik yol boyunca sonu gelmeyen çelikten bir yılan gibi kıvrılıyor ve çılgın atın leoparı gittikçe limana yaklaşıyordu. Limanın girişinde sayılırdı artık. Son günlerdeki kötü davranışlarına pişman olan Josephine, Geraldine ve Caroline de Pistoia'dan özür dilemeye gelmişlerdi. Öfkelenen Pistoia ağzını bozarak kovdu kadınları. ''Defolup gidin pis kaltaklar, iğrenç dudaklarınızı yaklaştırmaya kalkmayın.'' Maroların binecekleri gemi batı limanında rıhtıma yanaşmıştı. Liman işçileri merdivenleri yerlerine oturtuyordu ve kaptan büyük bir korkuya kapılmıştı. ''Sevmedim bu işi, sevmedim.'' diye mırıldanıyordu. ''Ne aptallık ettim de geldim, insan canından olabilir burada.'' Çok geçmeden peşinde Akbaba, çelikten yılan göründü ve Sahra Hastanesi'nde olup bitenlerden haberi olmayan Akbaba, verdiğimiz haraç işe yaradı dedi. Akbaba'nın ardından bir şey bilmeksizin her şeyi bilen Charlie, kuşkulu bir biçimde yaramasını umalım dedi. Charlie'nin ardından da profesörle konuştuktan sonra Boltzmann'ın verdiği ölüm formülüne karşı çıkmak, Natalie Narakat Al-Sharif'in verdiği yaşam formülüne inanmak için artık hangi yolun izlenmesi gerektiğini öğrenmiş olan Angelo. Evet, anlamıştı artık. Ama bu yolu izlemek için dayanması gereken noktayı bulamamıştı daha ve aramayı sürdürüyordu. Arıyor, arıyor, bulabileceğini sandığı her yerde arıyordu. İnsanların yüzlerinde, nesnelerin biçiminde, gürültülerde, seslerde, rıhtıma vuran denizde, ışık saçan güneşte. Şimdi ona da Beyrut'un gördüğü en mavi gökyüzü gibi gelen gökyüzünün mavisinde. Aradığını bulmasını sağlayan olaylar şöyle gelişti. Sevinmenin ya da sinirlenmenin yol açabileceği, gereksiz bir gürültüden çekinen subayların sağladıkları şaşırtıcı bir sessizlik içinde 2100 asker küçük San Gimignano'nun dikey siperlerine yerleşti. Sonra Sierra Mike'ın taşıtları ilk gemiye yüklendi. 400 Maro ile Sandokan'da gemiye bindiler ve Akbaba'nın belirlemiş olduğu yerlere keskin nişancılar yerleştirildi. 10 nişancı Kaptan Köprüsü'ne, 10 nişancı Pruva Köprüsü'ne, 10 nişancı Arka Kasara'ya, 10 nişancı Alt Köprü'ye, 20 nişancı da Üst Köprü'ye yerleşti. Sonra saat tam 11'di. Merdivenler kaldırıldı, kapılar kapatıldı ve korku içindeki kaptan demir alınması komutunu verdi. Donanmanın helikopterleri olası bir saldırıyı daha iyi belirlemek için alçaktan uçmaya başladılar. Kruvazörlerdeki, muhriplerdeki ve amiral gemisindeki gözlemciler dürbünlerini doğrulttular. Savaş Harekat Santrali subayları radar ekranlarının başına geçtiler ve gemi rıhtımdan açıldı. Herkes kaskatı kesilip soluğunu tutarken batı limanından uzaklaştı. Dalga kıranın karaya bakan yanı boyunca 850 metrelik kanalı saatte 6 mil hızla geçerek fenere ulaştı ve sol yanını gelmesi olası sürat teknesine çevirerek döndü. Kuzeybatı doğrultusunda bir parabol yayı çizmeye başladı. Herkes rahat bir soluk alırken yayı tamamladı, belirlenen rotaya girdi ve hemen ardından ikinci gemi batı limanına giriş yaptı. Yine yaz aylarında turist gezdirmeye alışkın, korkuya kapılmış bir kaptanın yönetiminde önce taşıtları sonra 400 paraşütçüyü yüklendi ve bu kez iki ilginç olay yaşandı. Esrar çekip kafayı bulan ama yine de aklı başında Fifi, ben de bu gemiye binmek istiyorum diye tutturunca Charlie araya girip Akbaba'ya bu isteği kabul ettirmek zorunda kaldı. Saf Gigi artık dayanamayıp rahibe Milady'nin öldüğünü söyleyince altın elli Armando kalp krizi geçirdi. Daha fazla gizleyemem Armando. Milady öldü. Rahibe George'u, rahibe Esperanza da onu da öldürmüşler. Yalan söylüyorsun yanıtını verdi altın elli Armando. Sonra yüreği sıkıştı ve yere yığıldı. İkinci gemi öğleden sonra saat 1'de demir aldı. Gidişi birinci geminin gidişi gibi oldu. Rıhtımdan ayrılınca yine herkes kas katı kesilip soluğunu tuttu. Limandan çıkan gemi sol yanını olası sürat teknesine vererek feneri döndü, kuzeybatı doğrultusunda bir parabol yayı çizdi. Bunları tamamlayıp da belirlenen rotaya girince yine herkes rahat bir soluk aldı. Sonra üçüncü gemi rıhtıma yanaştı. Dikey siperler yavaş yavaş boşaldı. Küçük San Gimignano leş gibi keskin esrar kokusu saçan bir dizi boş kasaya dönüştü ve saat 3'e doğru son askerler de gemiye bindiler. Onlarla birlikte binen Angelo da hemen kapalı güverteye giderek rıhtım tarafındaki parmaklıklara dayandı, sağ tarafa. Çok yaşlanmış hissediyordu kendini, çok yaşlanmış. George Al-Sharif'in resminin düşünceli yüzüne ve 26 yaşına yüklediği 58 yıl birden 3 milyon yıla dönüşmüştü. Mağaranın kapısında nöbet tutup mamutları kovaladığı günlerden bu yana geçen 3 milyon yıla. Öyle yaşlı hissediyordu ki kendini, yaşadıkları sanki o eski yıllarda, o uzak, erişilemez günlerde geçmişti. Ninet'in görüntüsü silikleşmiş, yok olmuştu. Adı da Natalia Narakat Al-Sharif'e dönüşmüştü. Mektubu mutluluklar saçarak Notre Dame du Liban Kilisesi'nden çıkarken ve kendisini engellemeye çalışan hizmetçilerin arasında Rolls Royce'un kalıntısına karışmış insan vücudu parçalarına bakarken çekilmiş fotoğrafları buharlaşmış birer anıya dönüşmüştü artık. Artık hiçbir değer taşımayan kapanmış bir olay, onun kimliğini öğrenmenin, bir başkasının yerine koyularak sevildiğini anlamanın yol açtığı bir sarsıntıydı artık. Neredeyse kabuk bağlamış bir yaraydı. Ölümünün yol açtığı acıydı. Yaşlılar, çok yaşlılar, gençler gibi üzülmezler. Acıları da yorgun olur, güçsüz olur. Buna karşılık yaşlı olduğu 3 milyon yıllık bir deneyimden geçtiği için çok geçmeden aradığı dayanma noktasını bulacağından en ufak bir kuşku duymuyordu. Dayanma noktasının çok eski zamanlarda, başlangıç çağında belleğimizden silinmiş olduğunu sansak da belleğimizde yer etmiş, erişilemez ve hiç yanılmayan bilgide olduğundan kuşku duymuyordu. Sezgiye, içgüdüye dayanan bilgide. Çok görmüş olmaktan yorgun gözlerini kıstı. Antrepolara sıçrayarak yağlı ve kara dumanını yoğunlaştıran engizisyon ateşine baktı ve başını salladı. Hayır, insan budalalığının bu yengisinde işine yarayacak hiçbir şey yoktu. Gözlerini hasar görmüş camilerin minarelerine, kiliselerin yarı yıkık çan kulelerine çevirdi ve yine başını salladı. Hayır, insanın güçsüzlüğünün simgeleri arasında da işe yarayacak bir şey yoktu. Limana, rıhtımlara, doklara, kalafatlara, demiryolu hatlarına, binalara baktı ve başını bir kez daha salladı. İnsan becerisinin bu ürünleri arasında da yoktu aradığı. Gözlerini gemiye çevirdi. Ateş etmeye hazır keskin nişancıları denetleyen Akbaba'ya, yine özdeyişler savuran çılgın ata, yine söğüp sayan Pistoya'ya, yine öğütler veren Şeker'e, ağzını açmayan Charlie'ye, Pruva Köprüsü'nün ucunda Fransız Bernard ile tartışmakta olan Stefano, Gaspare ve Ugo'ya, onların elinden bir paket kurtarmaya çalışan, paketi havaya kaldırıp denize atacakmış gibi yapan Fransız Bernard'a baktı ve yine başını salladı. Yavaşça yanlarına yaklaştı. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Dün gece bana ödünç vermek istemediler bu pintiler. Ben de denize atacağım," diye kükredi Fransız Bernard. Sonra paketi denize attı ve yavaşça süzülerek Lady Godiva suyun üstüne yayıldı. Bacakları ayrıldı, kolları sanki imdat istiyormuş gibi açıldı. "Fransız boku ne olacak?" diye haykırdı Ugo. "John Smith'i atın, kurtarın onu," diye bağırdı Gaspare. Stefano ise hıçkırarak Angelo'ya döndü. "Nesini kurtaralım, kadın değil ki." Feruka'ya bağlı bir pijama. Ne aptallıkmış onu sevmem. Onun yüzünden de acı çekmem. Başıma bir sürü dert açmam. İnsan ilişkileri de böyleydi. Birini seversiniz, onun yüzünden acı çekersiniz. Bir sürü aptallık yaparsınız. Sonra bunlara değmediğini anlarsınız. Sevdiğiniz kişi bir perukaya bağlı bir pijamadır yalnızca. Böyle değil mi Angelo? Sorusu yanıtsız kaldı. Çünkü imdat istiyormuş gibi açılan kollara bakarken Angelo rıhtımdan gelen bir uğultu duymuştu. Bu hayvansı uğultunun içinden inşallah sözcüğünü seçer gibi olmuştu. İnşallah, inşallah. Belleğinin dibinde uyumakta olan bilinç, bağlı olduğu çok eski zamanın, başlangıç çağının, erişilmez zamanın çağrısına uyarak bu sözcüğü bir türlü kabullenemediği formülü kimin söylediğine bakmak için kapalı güverteye dönmüştü. Gece olunca kenti kaplayan başıboş köpeklerdi. İnsanların korkusundan yararlanarak ıssız caddeleri, bomboş alanları, terk edilmiş sokakları dolduran ve gün boyunca ortada görünmedikleri için nereden geldikleri bilinmeyen başıboş köpeklerdi. Gün boyunca belki molozların arasında, yıkılmış evlerin bodrumlarında, fareli lağımlarda gizleniyorlardı. Belki de yoktular, köpek değildiler. Kendilerini öldürmüş olan insanlara öykünmek için karanlıkta canlanan hayalet köpeklerdi. İnsanlar gibi onlar da kan kusan çetelere bölünüyor, insanlar gibi birbirlerini boğazlamaktan başka bir şey istemiyorlardı. Ve bu tek düze gösteri hep aynı gerekçeye dayanıyordu. Çöplerin değerli kıldığı bir kaldırımın ele geçirilmesi. Hiç görmemiş olduğu gizemli köpekler. Evet, onlardı. Hayalet değildiler. Rıhtımı canlı kanlı köpekler kaplamıştı. Gemiye doğru geliyor. İnşallah, inşallah diye homurdanarak, uluyarak, havlayarak kapatılmış kapılara saldırıyorlardı. Onlardı ve korkunç bir görünüşleri vardı. Kan içindeydiler. Tüyleri dökülmüştü. Topallıyorlardı. Kiminin tek gözü, tek kulağı, üç ayağı kalmıştı. Ama çirkinliklerinden öyle baskın, öyle coşkun, öyle azgın bir canlılık fışkırıyordu ki hepsi sağlıklı ve eksiksiz görünüyordu. Üstelik de çok güzel. Ve aradığı dayanak noktası olağanca belirginliğiyle ortaya çıkıyordu. Her gece birbirlerini boğazlayan, her gece ölen bu köpekler nasıl oluyor da hiç ölmüyor, dipdiri kalabiliyorlardı? Yoksa inşallah sözcüğü boyun eğme, güçsüzlük değil de yaşama coşkusu, yaşama kararlılığı anlamına mı geliyordu? Yoksa kargaşa yaşam mı demekti, ölüm değil de yaşam mı? Atomdan moleküle, gezegenlerden galaksilere, sonsuz küçükten sonsuz büyüğe dek her şeyin kaçınılmaz ve tersine çevrilemez eğilimi yaşam mıydı? Yoksa yaşam özüne ve süreçlerine karşı çıkmaya kalkışan, her şeyin enerjisini soğuruyor, son amacına daha çabuk ulaşmak için bu enerjiyi mi kullanıyordu? Yoksa yaşamın son amacı evrenin yok olması, kendi kendini yok etmesi değil de evrenin kurulması, kendi kendini kurması mıydı? Eğer böyleyse Ludwig Boltzmann'ın sağladığı denklemle Natalia Narakat Alşerif'in verdiği formül aynı anlama geliyordu. İnşallah. Daha 26 yaşındayken uzaklarda kalmış bir Ekim ayının pazar günü kavuşmak istediği ve sezgileri içgüdüleri yerine aklını kullanarak çözmeye çalıştığı ölüm. Akıl yaşamın aracıydı, yaşamın besiniydi. Kısa bir ara vermek için ölmek, dinlenmek, bizi yeniden doğup bir kez daha, bir kez daha sonsuza dek yaşamaya hazırlayan kısa bir uyku. Eğer böyleyse bir varsayım mıydı bu olasılık? Hayır, değildi. Varsayım değildi. Kesinlikti. Kesinlik olduğunu doğrulayamazdı. Kimse doğrulayamazdı. Kimse hiçbir zaman doğrulamayacaktı. Ama böyleydi. Duyumsuyordu. Duyumsamak, bilmek demekti. Vücudunun her lifi, derisinin her gözeneği, sinir sisteminin her siniriyle, 3 milyon yıllık deneyimiyle biliyordu böyle olduğunu. Canlı demenin ölümsüz demek olduğunu. Ve yeniden gençliğine kavuşan yüzünü güneşe vererek geminin sol tarafındaki parmaklıklara doğru gitti. Saat tam 3'te demir aldılar. 3. gemi rıhtımdan ayrılarak köpek ulumaları arasında batı limanından çıktı. Donanmanın helikopterleri alçaktan uçuş yapar, kurvazörlerdeki, muhriplerdeki, amiral gemisindeki gözlemciler dürbünlerini doğrultur, savaş harekat santralındaki subaylar radar ekranlarının başına geçer, gemideki herkes soluğunu tutarken dalga kıranın kıyıya bakan yanındaki 850 metreyi aştı. 6 mil hızla fenere ulaştı. feneri döndü, kuzeybatı doğrultusundaki parabol yayını çizmeye başladı. 30 metre yol almıştı ki Angelo'nun trigonometri problemindeki düşey çizginin tepesinde Raşit'in sürat teknesi göründü. Batı limanına bitişik koydan çıktı. Hemen hızını 35 mile çıkartıp dalga kıranla 45 derece açı yaparak yol almaya başladı. Dalga kırana koşutluğunu yavaş yavaş azaltıp geminin parabol yayına girdi. Geminin sol yanıyla yine 45 derecelik bir açı yaptı ve Raşit dümeni kilitledi. Düğmeye bastı ve her şey Angelo'nun trigonometri probleminde göstermiş olduğu gibi gerçekleşti. Ve o gece kenti kan içinde tüyleri dökülmüş, topallayan, kimisi tek gözlü, tek kulaklı, üç ayaklı ama güzel mi güzel, milyonlarca kez, milyarlarca kez ölmüş ama canlı, canlı oldukları için de ölümsüz köpekler kapladı. Kitabın sonu. 12 Ocak 2017. Sayfa 652.